İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Gaziantep Olay TV, Sivas Vizyon TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya Nokta TV, Ankara Beypazarı Seyelan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Ota TV Adana, Çorum Kanal 19, ART Amasya, Tokat Sefa TV, Mardin Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Sayın hocamız daha sonra programına teşrif edecekler inşallah. Biz Oktar Hocam, Ender Hocam ve Erdem Hocam programa başlıyoruz Allah'ın izniyle. Dün akşam ve önceki akşamlar Sayın Hocamız Türkiye'nin siyasi tarihinde ve milli mücadele anlamında birçok merhum Erbakan Hocamız ve merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in filmlerini göstermişti ve böyle büyük liderlerin Türkiye tarihinde çok önemli rol oynadığını, milli ve manevi şahlanışta, uyanışta önce olduklarını, vatanın korunmasında çok önemli vazifeler ifa ettiklerini, gerçekten de şu anda parti tabanlarındaki ve milliyetçi, maneviyatı yüklü dindar gençlerin yetişmesinde çok önemli rolleri olduklarını Sayın Hocamız ifade etmişlerdi ve onunla ilgili, bu büyüklerimizle ilgili filmler hazırlattı Sayın Hocamız. Daha önce de örneğin merhum Alparslan Türkeş ile ilgili, hayatıyla ilgili bir vefat yıl dönümünde ben çok iyi hatırlıyorum, bizzat ilgilenmiştim. Merhum Türkeş'in çok güzel bir filmini hazırlatmıştı Sayın Hocamız ve Orta Doğu Gazetesi ile birlikte vefat gününde anmak için dağıtılmıştı. Evet. Çok da güzeldi o film maşallah. Şimdi merhum Alparslan Türkeş ile ilgili yine hocamız filmler hazırlattı. Kendisini anmak, kendisi merhum Türkeş ifade ediyor. Yani İslamiyet'in ışığıyla ve Türk milliyetçiliğiyle birlikte memleketimizin birlik içinde olması, kardeşlerimizin birlik içinde olması, çok güzel uyarıları var. Çok güzel insanlar yetiştirmiş. Kendisini yad ediyoruz ve filmi de hazırsa filmini izlemeye başlayabiliriz inşallah.
Alparslan Türkeş. Rahmetli Alparslan Türkeş, Türk İslam Birliği ülküsünü canı pahasına ortaya koyan çok mübarek ve muhterem bir insandır. Hayatı boyunca İslam'ın Türk milleti için, Türk milletinin de İslam için önemini her vesileyle ortaya koymuş, Türk medeniyetinde ve Türk milletinin yükselişinde İslami değerlerin önemini hep vurgulamıştır. Türklük, gurur ve şuuruyla İslam ahlak ve fazileti milletin kurtuluş ve yükselişinde temeldir. Bu mazide böyle olmuştur, gelecekte de böyle olacaktır. Kayserili Koyunoğlu ailesine mensup olan Başbuğ Türkeş, 25 Kasım 1917'de Lefkoşa'da doğmuştur. 1921 yılında 4 yaşındayken Sarayönü İlkokulu'nda başladığı öğrenim hayatının ilk gününde Osmanlı ulemasından Hoca Efendi'nin dizinin dibine çökmüş ve ilk sözleri Euzu Besmele olmuştur.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Başbuğ'un doğup büyüdüğü yer olan Kıbrıs o zamanlar İngiliz işgali altındaydı. Türkiye'ye gidip asker olmayı sürekli düşünen ve isteyen Başbuğ, ailesiyle birlikte 1933 yılında İstanbul'a yerleşmiş ve aynı yıl girdiği Kuleli Askeri Lisesi'nden 1936 yılında pek iyi dereceyle mezun olmuştur. 1939 yılında da harp okulunu bitirmiştir. Türk İslam Birliği aşığı Başbuğ Türkeş, çok büyük bir dava adamıdır. Türk İslam Birliği ülküsüyle yaşadığı pek çok çileyle dolu hayatı hakkında hiçbir zaman tereddüt etmemiş ve bundan asla şikayetçi olmamış, çile dolu bir ömrü şeref olarak görmüştür. Şu sözüyle hak davanın gücünü şöyle ifade etmiştir. Büyük davalar, büyük mücadeleler ister. Çile, sabır, kararlılık ister. Arkadaşlar, fikir ve haklı bir dava en büyük kuvvettir. Doğru bir fikri yenecek hiçbir kuvvet yoktur.
Türk milliyetçiliği bayrağımız canın yere düşmüştür.
Vatanperver ve dinine son derece bağlı Alparslan Türkeş hakkında pek çok kez davalar açılmış ve ilk olarak 1944 yılında Üsteğmen iken yargılandığı Turancılık davası sonucunda tutuklanmıştır. 9 ay 10 gün Tophane Askeri Hapishanesi'nde kalan Başbuğ Türkeş hakkındaki bu karar daha sonra Askeri Yargıtay tarafından bozulmuş ve ardından beraat etmiştir. Orduya tekrar dönen Türkeş, 1955'te Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra ABD'ye gönderilerek Amerikan Harp Akademisi ve Piyade Okulu'nu bitirmiştir. 1955-57 yılları arasında NATO Daimi Komitesi'nde Türk Genelkurmayı temsil heyetinde görev yapmış, bu sırada uluslararası ekonomi eğitimi görmüştür. 1959'da Almanya'da Atom ve Nükleer Okulu'na gönderilmiş ve buradaki eğitiminden sonra albaylığa yükselmiş ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı NATO Şube Müdürü olarak atanmıştır.
Efendim, bölgeye biz Kürtçe eğitim müsaadesi verelim. Şimdi bazı siyasilerimiz öyle diyorlar. Bizim iktidarımızda diyorlar, Kürtçe eğitim yaptıracağız orada. Kürtçe radyo televizyon yayını yaptıracağız. Süt liman olacak her şey. Sanılmasın ki bunların dedikleri yapılırsa bu kanlı terör bulacak. O zaman karşı karşıya bulunduğumuz belanın sebebini iyi anlayamamış demeyiz. Veyahut kötü niyeti var demektir. Bunu söyleyenler. Sebep Türkiye'yi parçalayarak, lokma lokma ederek neticede Türk milletini yok etmektir. Türk milletine karşı ilan edilmemiş bir savaş sürdürülüyor. Bu savaş gerilla savaştır. Buna tipik gerilla savaştır. Bunu nasıl önleyeceğiz? Her şeyden evvel milli uyanıklıkla önleyeceğiz. Gaflete düşmeyeceğiz. Yanlış sebep koyarak ona göre efendim bas modeli verelim. Yok efendime söyleyeyim Kürtçe eğitim yaptıralım. Ondan sonra ne gelecek? Sen kendi elinle milli birliği bozacaksın. Milli kültürümüzü parçalayacaksın. Ve ayrılığa hız vermiş olacaksın. Böyle bir şeye gerek yoktur. Başka ülkelerde de buna benzer durumlar var. Fransa'da aşağı yukarı 17 mahalli diyalek konuşuluyor. Ama Fransa'nın resmi dili Fransızcadır. Fransa'nın eğitim dili Fransızcadır. Fransa'nın radyo ve televizyonları sadece Fransızca yayınlanır. Amerika'da da öyledir. Amerika 120'den fazla çeşitli milletten oluşan bir devlettir. Öyle olmasına rağmen Amerika'nın resmi dili İngilizcedir. Kendileri Amerikanca diyor. Biraz farklı İngilizceden. Ama resmi dilleri tek İngilizcedir. Eğitim dilleri İngilizcedir. Kültür dilleri İngilizcedir. New York'un bir bölgesinde 10 milyon İtalyan yaşıyor. Bunlar kalkıp da biz burada İtalyanca eğitim yapacağız ve özetlik kuracağız veyahut da ayrılacağız Amerika'dan, bağımsız bir İtalyan devleti kuracağız diyemezler. Şimdi biz Anadolu'da 922 sene beraber yorulmuşuz. Efendim, ondan sonra Anadolu'muzun bir parçasını koparacaklar. Orada ayrı devlet kuracaklar. Ondan sonra bizi birbirimizle kapıştıracaklar. Canlar istedikçe ve neticede büyük Ermenistan'ı kuracaklar. Adana'ya kadar Ermenistan haritalar yayınlıyor. Büyük Ermenistan davasına gidiyor. Efendim, o taraftan Yunanlılar Kıbrıs'ı Enosis yapacak ve Ege Denizi'ni yutacak. Daha sonra fırsat bulursa köhne Bizans'ı tekrar diriltmeye çalışacak vesaire. Bu oyunlarla karşı karşıyayız. Milli birliğimizi mutlaka koruyacağız. İslamiyet'in kaynaştırıcı yüce ruhu, yüce imanı ile bütün milletimizi yoğurarak, birbiriyle kaynaştırarak vatan topraklarımızın bütünlüğünü, milletimizin birliğini mutlaka sürdüreceğiz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Buna karşı silahlı kalkışma yapanları, silaha sarılıp devlete karşı çıkanları ezeceğiz. Devletin silahlı kuvvetlerini, devletin polisini, devletin jandarmasını, devletin adliye teşkilatını, devletin bütün gücünü bu fitneyi söndürmek için kullanacağız. Kullanmalıyız. Yalnız Türkiye sınırları içindeki bu çeteleri dikkate alıp bunları üreten, yetiştiren, hazırlayan dışarıdaki merkezleri, dışarıdaki odakları gözden kaçırırsak hata etmiş oluruz. Bunu bir türlü söndüremeyiz. Nitekim iktidarların şimdiye kadar başarısız olmalarının bir mühim sebebi de budur. Bu aynı her yerde söylediğim gibi klasik bir misaldir bu. Sivrisinek mücadelesine benzer. Evimiz sivrisinek kaynıyor. Sivrisineklerden kurtulmak için evdeki sivrisinekleri öldürüyoruz. Ama evin dışında bataklıklar var. Bataklıklar devamlı sivrisinek üretiyor. Biz evin içindekileri yok ediyoruz, öldürüyoruz, bitiriyoruz ama bataklıktan üreyenler sürüyle tekrar eve doluyorlar. Biz devamlı mücadele ediyoruz. Evin içindekileri yok ediyoruz. Bataklıkları kurutmadığımız için bu mücadelenin sonu gelmiyor. Onun için Türkiye'nin dışındaki bataklıkları da dikkate alarak onları da kurutacak tedbirlere başvurmamız lazım.
Evet, maşallah. Rahmetli Başbuğ Türkeş vatanın birliği ve bölünmezliği için canını, hayatını ortaya koymuş. Önemli bir lider. Bakın, İslamiyet'in yüce imanıyla diyor, Türklerin, kardeşlerimizin birlik içinde olmasını sağlamaktan bahsediyor. Çok önemli. Bataklığın kurtulmasından bahsediyor. Evet, gerçekten. Evet. Terörün ve bölünme isteyenlerin fikriyatının, bataklığın kurtulması çok önemli. Maşallah. Muhterem rahmetli Erbakan hocamızın da inşallah filmi var. Hazırsa onu da izleyebiliriz inşallah.
Türk İslam alemine yaptığı büyük hizmetlerle tarihe geçmiş mücahit insan. Merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın hayatı. 1. bölüm. Türkiye siyasi tarihine damgasını vuran Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Sinop Kadı Vekili Mehmet Sabri ile Kamer Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Necmettin Erbakan hocamız anne tarafından seyittir. İlk öğrenimine Kayseri'de başladı. İstanbul Erkek Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Çok küçük yaşlarda namaza ve oruca başlayan Sayın Necmettin Erbakan hocamız daha sonraları İstanbul Fatih'teki İskender Paşa Camii imamı, büyük İslam alimi Mehmet Zahid Kotku Hazretleri gibi devrin önemli ilim ve irfan ehlinden istifade etti. Manevi olgunlaşma sürecinde bu büyük zatların terbiyesinde yetişti. Erbakan hocamız üniversite öğrenimine 2. sınıftan başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden 1948 yılında birincilikle mezun oldu. Aynı yıl aynı yerde asistan oldu. Üniversite yıllarında okuldaki öğrencilerin namaz kılmaları için mescit açılması konusunda büyük gayret gösterdi ve açılan mescitte hem ibadetlerini yaptı hem de ilmi ve dini sohbetler başlatarak manevi bir halka oluşturdu. Erbakan hocamız İslam'a hizmetle ilgili şu sözleri dile getirmiştir. Kendimizi kurtarmak yetmez. Bir Müslüman olarak bütün insanlığı kurtarmakla mükellefiz. Huzur, barış, refah ve adalet dolu bir saadet dünyasını kurmakla yükümlüyüz. Üniversite tarafından 1951'de gönderildiği Almanya'da üniversitelerde çeşitli araştırmalar yaptı. 27 yaşında 1954'te İTÜ'de doçent oldu. Yaptığı araştırmalar Alman ilim çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. O tarihte Almanya'nın en büyük motor fabrikası olan Deutz firmasına davet edildi. Burada Leopard tanklarını geliştirme çalışmasında araştırma baş mühendisi olarak görev aldı. Bu görevinde de üstün başarı gösteren merhum Necmettin Erbakan'a Alman yetkililer maaşını artırma teklifinde bulundular. Ancak o bu teklifi reddedip milli sanayiyi başlatmak için Türkiye'ye dönmeyi tercih etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman üniversitelerinde ilk Türk bilim adamı olan Sayın Necmettin Erbakan 1956-1963 arasında Türkiye'de ilk yerli motor üretecek olan Gümüş Motor'u kurdu ve motor üretimini gerçekleştirdi. 1965'te profesör unvanı aldı. 1967 yılında başlattığı Milli Görüş Hareketi'ni merhum Erbakan hocamız şu sözlerle tarif etmektedir. Milli görüş demek, bizim milletimizin kendi görüşü demektir. Sultan Fatih'in İstanbul'u fethederken kalbindeki inanç neyse, milli görüş odur. Bizim milletimiz, 1000 yıl milli görüşle dünyaya hakim oldu. Bugün de bütün dertlerimizin ilacı milli görüştedir.
Milli görüş demek, hakkı yani haklılığı üstün tutan kaba kuvveti değil, hakkı ve haklılığı üstün tutan zihniyet demek.
Siyasi hayatına 1969 yılında Konya'dan bağımsız aday olarak başlayan Sayın Necmettin Erbakan, iki milletvekili seçtirecek oy alarak milletvekili seçildi. 1970 yılında Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Ancak parti kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. 11 Ekim 1973 tarihinde Milli Nizam Partisi kadrosuyla Milli Selamet Partisi'ni kurdu. 1974-1978 döneminde 3 ayrı koalisyon hükümetinde başbakan yardımcılığı yaptı. 1973 seçimlerinde Milli Selamet Partisi 48 milletvekili çıkardı. Bu dönemde başbakan vekili olan Sayın Necmettin Erbakan hocamız Kıbrıs Harekatı'nın yapılmasını savundu. Harekattan sonra ise adanın tamamının ele geçirilmesini savundu.
Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları bana dediler ki bakınız durum fevkalade acildir. Samson gelmiş adaya çıkmıştır. Şu anda Makaryas'ın kuvvetleriyle mücadele ediyor. Bu görüşmeler yapıldığı zaman ben başbakan vekili miyim? Öyleyse hazır olun ve yürüyün dedim kendilerine. Ne düşünüyorum? Ne düşünüyorum? Sayın Ecevit zaten gemiye bininceye kadar Londra'dan dönecek. Döndüğü için onu da ne yapıp yapıp ikna edeceğiz ve mutlaka bu görev ifa edilecek.
Genelkurmay Başkanı rahmetli Semih Sancar'a şu teklifte bulundu. Çıkartma önümüzdeki cuma günü sabahı başlasın. Nasıl olsa İngilizler taleplerimizi reddedecekler. Biz beyhude vakit kaybetmeyelim, cuma sabahı mübarek sabahtır. Genelkurmay Başkanı rahmetli Semih Sancar da Sayın Erbakan hocamıza şu şekilde cevap verdi. Allah sizden razı olsun. Bu günleri de Allah bize gösterdi. ...12 Eylül'de bir süre İzmir Uzunada'da gözaltında tutuldu. 15 Ekim 1980'de 21 MSP yöneticisiyle birlikte tutuklandı. 24 Temmuz 1981'de serbest bırakıldı ve beraat etti. 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisi'ne daha sonra genel başkan seçildi. 1991 seçimlerinde Konya'dan milletvekili oldu. Refah Partisi 1995 seçimlerinde 158 milletvekiliyle birinci parti oldu. DYP-ANAP koalisyonu başarısız olunca DYP ile kurduğu Refah Yol Hükümeti'nde 28 Haziran 1996'da başbakan olarak göreve başladı. Devam edecek.
Maşallah. Türk siyasi hayatına ve Türkiye'ye damgasını vurmuş merhum Alparslan Türkeş ve merhum Erbakan hocamızı dinledik. Çok önemli yani inşallah. Bir kere hocamız şunu söylemişti. Her şeyden önce vefa çok önemli. Çünkü çok büyük hizmetleri oldu. Mesela Sayın Alparslan Türkeş, merhum Alparslan Türkeş, Türkiye için önemli olanın diyor İslam'ın kaynaştırıcı ruhudur diyor inşallah. Örnekler verdi. Mesela Amerika'dan örnek verdi, Fransa'dan örnek verdi. Orada tek bir dil vardır diyor. Amerika'dan örnek verdi. 120 çeşit insanın yaşadığı bir ülke dedi. 120 çeşit milletten, değişik milletten, ırktan insanın yaşadığı bir ülke. Ama bir Amerikalı ruhu var inşallah. Ama dedi Türkiye içinde özellikle üzerinde durduğu konu İslam'ın kaynaştırıcı ruhu inşallah. Bu son derece önemli. Hem tecrübesiyle ki Allah rızası için çok önemli mücadele etmiş inşallah. Türkiye'nin ayakta kalabilmesi için, bekası için hayatını ortaya koymuştur Sayın Türkeş. Erbakan hocamız da aynı şekilde Allah rızasını gözeterek hiç başka bir şey insanların rızasını gözetmeden hareket etmiştir. Nitekim Erbakan hocamız da milli görüşü anlatırken hakkın ve haklılığı üstün tutan diyor inşallah. Bu çok önemli ve hakikaten bütün hayatı boyunca baktığımızda, gözden geçirdiğimizde hep hakkı ve haklılığı üstün tuttuğunu görüyoruz. Kesinlikle diyor kaba kuvvete yer yoktur diyor bu görüşte. Erbakan hocamızın çok önemli özelliği de o. Hem şahsında gördük bunu, hem de milli görüşe mensuplarında aynı şeyi gördük. Hep nezaket, efendilik, Osmanlı ahlakı, Osmanlı efendiliği inşallah, İslam ahlakı hakim olmuştu. En ufak bir kaba kuvvet ve zorbalık yoktu. Herkese merhametle ve şefkatle yanaşmıştı. O dönemde tanıyanlar da kendisine şahit olmuşlardır inşallah. Ben de Sayın Merhum Alparslan Türkeş hocamızla da tanışmıştım inşallah. Elini öpmüştüm kendisinin. Bir çocuktum o zaman. Hiç unutmamıştım inşallah. Dolayısıyla hakikaten görüşleri inşallah hala gençlerimize, insanlarımıza örnek. Türkiye'nin ayakta kalabilmesi için bu görüşlerin yine ön planda tutulması son derece önemli inşallah. İnşallah Allah yeni yeni Alparslan Türkeş'ler, yeni yeni Erbakan hocalarımızdan nasip eder inşallah Türkiye için.
Evet, evet, Allah'ın izniyle ahir zamanda savaşların, kanın durdurulması Hazreti Mehdi'ye nasip oluyor. Çünkü Hazreti Mehdi Allah'ın sonsuz merhamet sıfatının yeryüzünde en çok tecelli ettiği insan. Yani insanlara karşı çok şefkatli, merhametli. Aynı zamanda Allah'ın yarattığı diğer canlılara da karşı. Hayvanlara, bitkilere. Çünkü havadaki kuşlar dahi ondan razı olur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki hayvanların daha rahat yaşayabilme imkanını oluşturacak Hazreti Mehdi. Onlara karşı şefkat, merhamet besleyecek. O anlaşılıyor hadis-i şeriften Allah'ın izniyle inşallah. Müminliğin, Kur'an ahlakının en önemli özelliklerindendir. Şefkat ve merhamet Allah'ın izniyle. Yani gerçek Allah'tan korkan, vicdanı yüksek olan bir mümin herkese karşı şefkat ve merhamet duyar. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede sen kötülüğe karşı iyilikle cevap ver diyor. Allah'ın izniyle Kur'an'ın yetiştirdiği bir insan kamil, yani olgun bir mümin Allah'ın izniyle kendisine kötü davranıldığında bile, kötü bir şeyle karşılaştığında bile iyilikle cevap verecek olgunluktadır. Ve her zaman şefkat ve merhameti esas tutar. Hiçbir zaman için kötü söz, kaba kuvvet, ikna ve şefkat dışı bir yola hiçbir zaman tevessül etmez. O ancak cahillerin veyahut imanda olgunlaşmamış olanların yolu olabilir. Zaten merhametsizliğin ve şefkatsizliğin sonucunda dünyanın geldiği hal bu. Deccaliyetin zalim karakteri, şefkatsiz, merhametsiz ve vicdansız tavırlarıyla dünya savaş, anarşi, kan yerine döndü Allah'ın izniyle. Şimdi Hazreti Mehdi işte şefkatiyle, merhametiyle dünyada o kanı durdurup insanlar arasındaki o sevgi bağını oluşturacak. Onun sevgisinden içerler diyor. Peygamber Efendimiz'in çok önemli özelliklerinden biri. O şüphesiz yani üstün bir ahlak üzerindesin diyor Cenab-ı Allah. Peygamber Efendimiz'e Hazreti Mehdi'nin de kendi ahlakı üzerinde olacağını söylüyor. Biz Hazreti Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem örnek alarak Kur'an'ın ayetleriyle mümin tavrı olarak şefkat ve merhameti her zaman esas tutmalıyız. Yani bizim şefkat ve merhametimizin denendiği dünyada çok olayla karşılaşabiliriz. İnsana, çünkü insanın içinde nefis de var ve doğruyu ilham eden vicdan da var. Nefis de daima kötülüğü emreder diyor ayet-i kerimede. Nefis her zaman için intikam alma veyahut sinir veyahut haklılığını ortaya koymak için başka metotlar, ses yükseltme gibi, karşıdakini rencide etme gibi rahmani olmayan, şeytani ve güzel ahlak özelliği olmayan şeyler ortaya koymak ister. Ama Allah bizden her türlü ortamda, her türlü olay karşısında şefkat ve merhameti ve tabii adaleti ve diğer mümin özelliklerini göstermemizi bizden bekliyor ve onun karşılığını vereceğini bize bildiriyor Cenab-ı Allah. Allah'ın beğendiği, hoşlandığı bir tavır. Müminin de hayatının gayesi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak. Dolayısıyla Allah'tan korkan, vicdanlı bir mümin her hal ve şartta şefkat ve merhameti esas tutar Allah'ın izniyle.
Zaten ayette Allah merhamet edenlerin en merhametlisidir şeklinde geçiyor inşallah. Mümin de kendisini örnek olarak Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmayı seçtiği için en güzel sıfat olarak da, vasıf olarak da kendi üzerine merhameti ve şefkati şey yapıyor, üzerine almaya çalışıyor. O ahlakla tavır sergilemeye çalışıyor. Deminden Altı Hocam'ın söylediği gibi Peygamber Efendimiz zaten bu konuda en güzel örnek. Allah ayetinde Peygamber Efendimiz için şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. İçinizden sıkıntıya düşmeyiz. Onun gücüne giden, size pek düşkün, müminlere karşı şefkatli ve esirgeci bir elçi gelmiştir diye buyuruyor ayette Allah.
İnşallah.
Yani oradaki zaten örnek tavır. Peygamber, müminler kendisine zaten peygamberi örnek alıyor inşallah. En güzel tavır onda olduğu için. Ondan dolayı üzerinde samimi imanından dolayı o teslimiyeti, tevekkülüyle beraber, tevazusuyla beraber her zaman şefkatli ve merhametli bir tavır üzerine oluyor. Zaten özellikle müminlerin vasıflarına baktığında şefkat, merhamet, fedakarlık, cesaret gibi sıfatlar ön planda oluyor. Bunlar da hep kendi nefsini ön plana çıkaran değil, karşı tarafın nefsini ön plana çıkaran, kendi ihtiyaçlarını düşünen değil, karşı tarafın ihtiyaçlarına öncelik veren bir özellik olduğundan dolayı mümin zaten otomatik olarak şefkati ve merhameti yaşar hale geliyor. Aksi durumda sürekli kendini düşünen, bencil, kendi istekleri üzerine yoğunlaşan, karşı tarafı hiçe sayan bir tavır, böyle bir ahlak olduğunda zaten deminden hocamın da söylediği gibi dünyada bir kaos ortamı, değil mi? Böyle bir
karmaşa
ortamı meydana geliyor. Hiç kimsenin tasvip etmediği bir durum ortaya çıkmış oluyor. Tam tersinde ise bir güzellik ortamı oluşmuş oluyor aranızda inşallah.
İnşallah. Tabii Kur'an yani baştan sona şefkattir inşallah. Allah'ın şefkatli olduğu, merhametli olduğu Kur'an'da asıl yönüyle vurgulanıyor. Ve tabii insanda tecelli eden bu merhamet, şefkat de Allah'ın merhameti ve şefkati olmuş oluyor inşallah. Mesela şefkatli bir insan dediğimizde bunu görürüz demişti hocamız. Hazreti Musa ve annesini örnek vermişti Kur'an'dan inşallah. Şöyle demişti hocamız, Hazreti Musa annesinden ayrılıyor. Orada geri dönmesinde de çok seviniyor. Allah ayırıyor ve Allah geri döndürüyor. Annesine emzirmek için geri döndürüyor. Bu bir şefkat örneği. Annesinin orada Hazreti Musa'ya olan düşkünlüğü inşallah. Geri döndüğünde de sevinmesi. Ama ayıran da geri döndüren de Allah. Birleştiren Allah. Ama o şefkat hissini veren de Allah inşallah. Ve Allah tecelli ediyor. Şefkat hissiyle, merhamet hissiyle tecelli ediyor. Merhamette ve şefkatte sabır gerekir demişti hocamız. Mesela hayattan örnekler verecek olursak iki eş arasındaki sevgiyi düşünelim inşallah ve merhameti düşünelim. Bunda sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. En ufak bir şeyden etkilenir. Bunun için insanın bir kere kendisi şefkat ve merhamet görmek istediği için her şeye dikkat etmesi gerekiyor. Saygıda, sevgide kusur etmemesi, fedakarlıkta kusur etmemesi ve sabırlı olması, anlayışlı olması. Aynı şekilde bu karşı tarafta da bu tavrı oluşturuyor. Ve karşılıklı sevgi ve şefkat oluşuyor ama bu da imandan kaynaklanan bir şey. Yani Allah'a iman etmiş birinin özelliği olarak tecelli ediyor. Çünkü şefkat hissini veren Allah. İnsan ne kadar Allah'a imanlı olursa, ne kadar çok iman ederse o derece merhametli ve şefkatli oluyor. Ender Hocam'ın da biraz önce hatırlattığı ayette müminlere pek düşkün diyor Allah. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için. Aynı şekilde Mehdi'de de tecelli ettiğini görüyoruz. Merhametin ve şefkatin Allah korkusundan ve sevgisinden dolayı. Mesela hadislerde bu çok açık bir şekilde anlatılıyor. Peygamberimiz Hazreti Mehdi o kadar merhametli olacaktır ki zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. Yani bir kimsenin uykusundan uyandırılmaması çok üstün bir merhamet örneği. Bir sevgi, şefkat örneği değil mi? Şefkatli bir insan ancak başkasına rahatsızlık vermez, zorbalık yapmaz, kötü söz söylemez, onu rahatsız etmez. Hazreti Mehdi zamanında diyor hiç kimse uyandırılmayacak diyor uykusundan. Öyle bir merhamet olacak inşallah. Hazreti Mehdi'de Allah'ın tecelli ettiği Hazreti Mehdi'de ahlakının inşallah. Ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. Yani bütün kan, zorbalık, merhametsizlik, şefkatsizlik ortamı durdurulacak. Bunun tersi çok açık bir şekilde Kur'an'a aykırı ideolojilerde var. Sapkın batıl dinlerde var. Darwinizm de var. Materyalizm de var. Çünkü Darwinizm'de insan hayvan gibi görülüyor. Gelişmiş bir hayvandır diyor Darwin söylüyor bunu. Sümerler döneminden kalma zaten. Firavun döneminden kalma ki Firavun çok zorbaydı. Yani Darwinizm mutlaka zorbalık, merhametsizlik, şefkatsizlik getiriyor. Kur'an'da aykırı olduğu için genel mantığı zaten bu şekilde. Mesela Darwin üstün ırk vardır diyor. Beyaz Avrupalı diyor. Aşağı ırkları elimine edecek diyor. Yok edecek diyor. Niye böyle bir şey olsun? Halbuki Kur'an'da Allah ırkçılığı kesin olarak reddediyor Kur'an. Yani ırkların üstünlüğünü. Allah şeytandan Allah'a sığınırım. Ben sizi diyor bir erkek bir dişiden yarattım diyor. Halklar ve kabileler kıldım diyor. Birbirinizle tanışasınız diye. Bir diğer ırkı üstünlüğü yoktur diyor. Irkça ya da soyca olmaz diyor üstünlük. Takvacı olur diyor. Yani Allah'tan en samimi olanlar, en üstün olanlar. Tabii ki mesela peygamberler en üstün olmuş oluyor inşallah. Derece derece de müminler üstünlük Allah katında takvayla. Ama ırkçılık yok. Irkın ırka üstünlüğü yok. Erkeğin kadına, kadının erkeğe üstünlüğü diye bir şey de söz konusu değil. Kadına çok şefkat, merhamet edilmesi gerekiyor ve Kur'an'da örnekleri veriliyor bunun inşallah. İşte Hazreti Mehdi döneminde bu ortam oluşacak inşallah. Mesela Hazreti Mehdi'nin hizmetleri öylesine önemli ve büyüktür ki rivayetlerden onun idaresinden diyor Peygamber Efendimiz sadece insanların değil bütün yer ve gök ehlinin memnun olacağı belirtiliyor inşallah.
İnşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde müminlere merhametli olmalarını tavsiye ediyor. Bakın bir hadis-i şerife, kalbinin yumuşamasını sever misin? Yetime merhamet et, onun başını okşa ve ona yediğinden yedir. Kalbin yumuşar buyuruyor Peygamber Efendimiz. Değil mi? Merhamet edince, yani müminin merhamet anlayışı kendi nefsinden, kendi isteğinden, değil mi? Başka insanı daha üstün görmesi onun. Yani hep kendi zor duruma düşecek olsa bile diğerine merhamet etmesi diğer insana. Müminin özelliği bu. Allah da ayetinde bildiriyor müminleri ve emrediyor merhametli olmalarını. Beled suresinin 17. ayeti, şeytandan Allah'a sınırım. Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak buyuruyor Allah. Yani mümin hem merhametli oluyor çok fazla Allah emrettiği için, peygamberimiz tavsiye ettiği için ve merhameti de birbirine tavsiye ediyor mümin. Sürekli birbirine tavsiye ediyor inşallah.
Evet. Ve Dürecom'un da söylediği önemli, fıtratı Allah o fıtrat üzerine yaratıyor zaten İnşallah. Müslümanı ve vicdanen ve doğal olarak o merhameti gösteriyor. Yani o hem o şekilde yaratılmış hem de Kur'an'da öyle davranması isteniyor. Ama bir mümin bunu zaten doğal olarak imanından, yani Allah korkusu ve Allah sevgisinden kaynaklanan, vicdanlı olmasından kaynaklanan kendi doğal bir iç isteği olarak o merhameti gösteriyor. Ve aksini yapamaz zaten. Yani öyle bir şeyden vicdanen rahatsız olur. Allah korkusu, Allah sevgisi, dolayısıyla oyundan kaynaklanan insan sevgisi, mümin kardeş sevgisi, bitki sevgisi, hayvan sevgisi hep ondan geliyor Allah'ın izniyle. Ve bir doğal hareket tarzı, doğal istek olarak şefkatli ve merhametli oluyor. İnşallah.
İnşallah. Bu yani tabii merhamet, sevgi ve şefkat adalet hissini de birlikte getiriyor. Fedakarlık da onunla birlikte oluyor. Mesela Hazreti Mehdi döneminde öyle bir adalet anlayışı oluyor ki inşallah o merhametten ve şefkatten kaynaklanan para verecek kimseyi bulamıyor Hazreti Mehdi. Mal verdiği kimse de onu getirip iade ediyor. Yani öyle bir adalet var. Bu işte adalet de Allah'ın emri. O da merhametle, şefkatle bağlantılı. Fedakarlık da bağlantılı. Mesela hocamızın verdiği çok güzel bir örnek vardı. Fedakarlık ve zor iyilikler, yani zor iyilikler nasıl olur? Mesela kolay iyilikler vardır hakikaten. Birine işte bir bardak su verirsin, bu kolay bir iyiliktir. Ama bir de zor iyilikler var. Mesela çok sevdiği birisi insanın haksız yere hapse giriyor. Çok güzel ahlaklı ve sevdiği birisi hapse giriyor. Onu demişti, düzenli olarak ziyaret eder, bütün ihtiyaçlarını karşılar, maddi yardımla rahat etmesi için elinden geleni yapar. O kişi mesela alınır demişti, işte bir şehirdeki cezaevinden, mesela Kayseri kapalı cezaevine nakledilir. O da onunla birlikte gider demişti Kayseri'ye. Kayseri'de iş bulur, yeniden ev tutar, orada yerleşir ve mutlaka ziyaretlerini aralıksız gerçekleştirir, bütün ihtiyaçlarını karşılar. O kişi demişti hocamız, Kayseri'den alınır mesela Edirne, İşte kapalı cezaevine nakledilir. O da onunla birlikte oraya gider. Yeniden bir hayat kurar orada. Yeniden ev tutar. İşini orada bulur. Onun yine bütün ihtiyaçlarını karşılar. İşte güzel ahlak böyle oluyor. Yani fedakarlık, sabır. Ama güzel ahlakta sabır inşallah. Merhamette, şefkatte, sevgide sabır. Bu şekilde oluyor. Ama zor olan, yani tabii ki zor. Yani bu. Fakat güzel olan, makbul olan bu. O zaman insanın vicdanı çok rahat ediyor. Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanıyor. Çünkü insan demişti hocamız, Allah'tan merhamet ve şefkat görmek istiyor. Allah'ın sonsuz merhameti, sonsuz şefkati var inşallah. Kendisi de o zaman Allah'ın ahlakıyla ahlaklanıp öyle olması gerekir inşallah. Mesela bunu sahabede de görüyoruz. Sahabenin fedakarlık örnekleri var. Peygamberimizle birlikte mücadeleye girdiklerinde, o dönem tabii o dönemin özelliği fizikseldi inşallah, cehd o dönemde. Mesela Talha bin Ubeydullah peygamberimize gelen oklara elini uzatıyor. Peygamberimize olan sevgisi, şefkati, merhameti, kendi nefsinden ön planda tutması onu. Orada yani sakatlanması, elinin kolunun kopması, değil mi? Hepsi peygamberimizden, peygamberimizin hayatta kalması hepsinden önünde inşallah. Peygamberimize zarar gelmemesi, kendini orada feda ediyor. Önüne atlıyor, hatta ok darbeleriyle her yeri kılıç, mızrak ve ok darbeleriyle yaralandığı halde Resulullah'ın yanından ayrılmamış, onu korumaya çalışıyor. Musab bin Umeyr yine Uhud Savaşı'nda bir kılıç darbesiyle sağ kolunu kaybetmesinin ardından sancağı sol koluna alıyor. İkinci bir kılıç yarasıyla sol kolunu da kaybedince bu haliyle kendisini peygamberimize siper yapıyor maşallah. Peygamberimizi korurken vücuduna saplanan bir mızrak ile de şehit oluyor. Maşallah. İşte bu çok güzel ahlak örnekleri. Yani merhametin, şefkatin nasıl olduğunu inşallah gösteren, fedakarlığı gösteren, inşallah sevgi, şefkati gösteren. Müslüman'da böyle ahlak olması gerekiyor. Yine mesela ben rahatsızlandığımda 7 sene süren bir rahatsızlığım olmuştu benim. Çok ağır bir rahatsızlık. Bizi yani arkadaşlarım, hocamızın talebeleri, bir saniye bile yalnız kalmadım. Ya bir gün, bir dakika, bir saniye yalnız bırakmadılar. Müthiş bir bakımla baktılar. Yani olağanüstü, Allah vesile etti. Hocamızın ilgisi, merhameti ve sevgisi ve şefkati her gün takip edildi. Bütün dünya doktorlarına takip ettirdi hocamız. Yani 1000 tane doktora takip ettirdi. İşte bunu merhametinden ve şefkatinden, sevgisinden yaptı. Halbuki ben yani hastalandığımda hocamızla tanışalı 3 ay olmuştu. Yani arkadaşlarımla tanışalı 3 ay olmuştu. Bütün arkadaşlarım, kız kardeşlerim yıllarca, 7 yıl baktılar bana. 7 yıl değil, 70 yıl sürse yine bakacaklardı. Ben eminim, %100 biliyorum ve hiçbir şekilde yani bir kere bile bir kişinin kaşı gözü oynamadı. Yani insan anlar, değil mi? Mesela önüne yemeği getirir ama yemeği öyle bir koyar ki orada anlarsın. Yani o artık sıkılmış, çünkü insanlar orada hep görüyorduk Amerika'da. Biz diyordu işte bizim işimiz var, ya benim bir hayatım var deyip yeni evlenmiş mesela, karısını bırakıp ölümle terk edip geri dönüyor. Annesi çocuğunu bırakıyor. Annem bir kere bile gelmedi yıl bu 7 yıl boyunca. Babam da zaten fişi çekmek için gelmişti. Yani bir kere geldi böyle, orada masraf olmasın diye söylüyordu zaten açık açık. Ama arkadaşlarımız hep üzerime titrediler hocamız. Merhametten, sevgiden, şefkatten, yani onu hissettiğim için o zaten iyileşmeme vesile oldu benim. Öyle güzel bir şey ki yani burada anlatmak olmaz. Yani yaşamak gerekiyor bunu maşallah. İşte Müslüman ahlakı. Allah'ın istediği yapı bu. Yani hocamız bana düşkün ama hocamız bütün arkadaşlarıma düşkün, bütün Müslümanlara düşkün, Doğu Türkistan'dakilere de düşkün, Afganistan'dakilere de düşkün. Onların haklarını, oradaki zulmü durdurmak için bütün hayatını feda etmiş, feda ediyor inşallah. Var gücüyle gayret ediyor.
İnşallah. Zaten mümin kamil bir imanın sahibi olduğundan dolayı hiçbir zaman zorluklar karşısında bir geri adım atmıyor. Hak bildiği neyse, doğru bildiği neyse, Allah'ın hoşnut olacağı tavır neyse onu uygulamaya devam ediyor. Yani herhangi bir zorluk esnasında biraz geri kaçayım ya da herhangi bir şeyden mahrum edeyim diye düşünmüyor. Her zaman gereken neyse o tavrı sergilemeye çalışıyor inşallah. Kur'an'da da zaten Allah pek çok merhamet örneğinden bahsediyor. Değil mi? Hicret edenlere yönelik merhamet, merhamet var. Yoksula yetim var. Yoksula, yetime, yolda kalmışa, bunlara merhametten bahsediyor. Bayanlara karşı duyulan merhametten Allah bahsediyor. Kalpleri ısınacak olanlar var. Kur'an'da Allah'ın özel olarak bildirir. Onlara karşı gösterilen merhamet var. Mesela deminden Oktay Hocam sahabe dönemindeki merhamet özelliklerinden bahsetti. O hicret edenler olduğunda evleri açık olmasına rağmen, değil mi? Hicret eden Müslümanlara evlerini veriyorlar. Ki onlar daha rahat etsinler, daha böyle uzun da olsunlar diye. Bu zaten çok net bir merhamet örneği olmuş oluyor inşallah.
İnşallah. Mümin sürekli hem kardeşini düşünüyor, diğer insanları düşünüyor. Ya kendi nefsinden üstün tutuyor. Şimdi adalet gerektiğinde de bu şekilde. Allah Nisa suresinin 135. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Ey iman edenler, kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Allah bildiriyor. Mümin hem adaletli olması, adalet ortamında hem de merhametli olacağı zaman hep kendisinden daha üstün tutuyor diğer insanları. Bu tavrı uyguluyor inşallah.
Evet, yani anne babasının aleyhinde bile olsa diyor. Bak yani, çünkü mümin Allah'tan korkar. Yani Allah'ın sonsuz adaletinin tecelli etmesini ister kendisinde ve dünyada ve herkes üstünde. O yüzden o kalp titremesiyle başkalarına da aynı adaleti gösterir. Tanımadığı biri dahi olsa kendi tanıdığı birine karşı adaleti ayakta tutar. Çünkü Allah'tan korkar. Yani o vicdan terazisini tutan Allah korkusudur. Başka bir şey değil. Yoksa adaletin temelinde o vardır Allah'ın izniyle. Vicdan da oradan gelir. Yani hukukun içinde de vicdani bir şekilde kanaat getirerek mesela karar verme vardır. Kanunlarla birlikte kanaat getirir. Neden? Çünkü vicdanen bilir onun suçlu olup olmadığına kadar, anlatımlarına karşı bir kanaat oluşma vicdan meselesidir. Ve Allah korkusuyla o tesis edilebilecek bir şey Allah'ın izniyle. Ahir zamanda Hazreti Mehdi tam adaleti sağlıyor. Yani hadis-i şeriflerde var. Yeryüzünde zulümden sonra adaleti sağlayacaktır diyor Hazreti Mehdi. Bu çok önemli. Yani adalet duygusunun insanlarda tatmin ediliyor olması büyük bir güvenlik ve ferahlık meselesidir. Yani bir bakın, tedirginlik hissi olmaması ne kadar önemli bir şey. Tedirgin olması, acaba haksızlığa uğrar mıyım düşüncesi bile insanların huzursuz bir yaşam sürmesi için yeterli bir şey. Ama kesinlikle bir haksızlığa uğramam. Çünkü Allah'tan korkan vicdanlı olarak adalet benim adıma mutlaka tesis edilir hissi ve bunun getirdiği güven, huzur, refah, yani hem bireysel olarak müthiş bir refahlık hem de toplumsal olarak çok büyük ferahlıktır. Allah'ın izniyle dünya çapında böyle bir ferahlığa Hazreti Mehdi vesile oluyor. Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah. Tabii merhamet yani o kadar güzel bir şey ki her insan ister bunu. Değil mi? Merhamet görmek, şefkat görmek, sevgi görmek. O zaman aynısıyla onun da aynı şekilde olması gerekiyor. Çünkü Kur'an'da zaten Allah bildiriyor. İyiler iyilere diyor, kötüler kötülere diyor Allah ayette. İman edenler iman edenlerle, inkar edenleri inkar edenlerle diyor Allah ayette. Yani imandan kaynaklanan bir şey bu. İnsan mesela kime güvenebilir? Güveneceği insanın mutlaka çok merhametli, şefkatli, tam sadık, tam vefakar, tam fedakar olmasını ister. Değil mi? O zaman tam güven duyulabilir. Hocamız demişti yani %99 bile bir güven duysanız birine, %1 güvensizlik olsa o onu yer bitirir. Yani sevgi bırakmaz, değil mi? O şüphe insanı yer bitirir, sevgisini de ortadan kaldırır. İşte tam güvenirlik olması için senin de öyle olman gerekiyor. Yani sen tam merhametli ve şefkatli olursan, sevgi dolu, sabırlı olursan ve bunların hepsinde de sabırlı olursan, o zaman işte gerçek anlamda bekleyebiliyorsun karşıdan ve onu görüyorsun inşallah. O da ahlakın ahlakıyla ahlaklanmak oluyor inşallah. Yani Kur'an'daki tarif edilen Müslüman tipinin tecelli etmesiyle ve bu her şeye yansıyor. Mesela Kur'an'daki merhamet, şefkat Müslümanlara, ama kitap ehline de var. Allah kitap ehline de aynı şekilde merhamet, sevgi ve şefkati emrediyor. Onlarla en güzel bir tarzın dışında mücadele etmeyin diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onları müşterek olan bir kelimeyi Allah'ın birliğine çağırmamızı emrediyor Allah. Onlara saygı, sevgi, şefkat göstermemizi emrediyor. Mesela onların eşleri, onların hanımlarıyla evlenmeyi helal kılıyor Müslümanlara. Şimdi evlenen birisi eş olarak kabul ettiği zaman bir Hristiyan ya da Musevi'yi, namuslu ve iffetli olanları eş olarak kabul ettiği zaman tabii ki ona karşı merhamet, sevgi, şefkat duyuyor. Eşi oluyor, çocuğunun annesi oluyor. Dolayısıyla Allah bizim bunu genele de yaymamızı istiyor. Yani kitap ehline karşı, hatta müşrikler senden koruma istediğinde hocamız demişti ki Allah onu güvenlik içinde olacağı yere ulaştır diyor. Bu anlatırken hocamız izah etmişti. Müslümanın canını ortaya koyarak yaptığı bir davranış. Yani hayatını tehlikeye atarak onu güvenlik içinde olacağı yere ulaştırıyor inşallah.
İnşallah ikinci bölümde tekrar devam edelim Oktar Hocam. Kısa bir aradan sonra inşallah.
Evet, biraz önce merhamet ve şefkatten bahsetmiştik. Kur'an'da Allah'ın şefkat sıfatının tecellisi olarak inşallah Allah'ın şefkatinin. Peygamberimizin hayatında çok güzel örnekler var. Bir kere Allah bir ayette şöyle buyuruyor, onunla başlayalım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Demek ki yani Müslümanlara bir saldırı olmadıkça, din konusunda bir mücadeleleri olmadıkça, karşı çıkma konusunda, yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara, yani size zorbalık yapıp, değil mi, vatanından atmaya çalışmadıkça, evlerinizden, vatanınızdan atmaya çalışmadıkça onlara iyilik yapın diyor Allah inşallah. Böyle davranmayanlara. Tabii ki nefsi müdafaa en doğal hakkıdır insanın. Yani bir hayatını tehlikeye atacak bir davranışa girdiği zaman karşı taraf, doğal olarak kendini savunursun. Ama Allah haddi aşmayın diyor. Bu şu anlama geliyor. Yani bir savaş durumunda bile, fiziki savaş durumunda bile yine merhamet, şefkat var. Mesela demişti hocamız, şehirleri bombalamak haramdır. Atom bombası kullanamaz Müslüman. Haram. Çünkü orada bütün Müslüman, masum insanları, kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, inanan, inanmayan ayırt etmeksizin bir katliam olmuş oluyor. Müslümanlıkta bu yok. Haram. Şefkat var, merhamet var inşallah. Peygamberimizin hayatında çok güzel bir örnek daha var. Onu hocamız anlatmıştı daha önce inşallah. Hazreti Vahşi, Hazreti Hamza'yı şehit ediyor. O dönem adı Vahşi. Hazreti Hamza'yı, Allah'ın aslanı, peygamberimizin çok aşkla sevdiği Hazreti Hamza'yı şehit ediyor. Onu yarı parçalıyor, ciğerini çıkarıp ısırıyor herkesin gözü önünde. Fakat peygamberimiz tövbe edip pişman olduktan sonra Hazreti Vahşi'yi de inşallah affediyor. Ve adı Hazreti Vahşi oluyor ondan sonra inşallah. İşte bu çok güzel bir merhamet, sevgi, şefkat örneği inşallah. Normalde çok ağır bir durum, yani onun gözüyle şahit olmuş, peygamberimiz de şahit olmuş, diğer Müslümanlar da inşallah. Fakat pişman olduğu için ve tövbe ettiği için affediliyor ve önüne gelen bir sahabe oluyor inşallah.
İnşallah. Maşallah. Çünkü Müslümanın merhamet, şefkat ve adalet anlayışı Kur'an'a göre, Kur'an'a ölçü alıyor. O ahlak üzerine olduğundan dolayı duygusal ya da kendi romantik bir şeyine göre bir karar vermiyor asla. Olması gerektiği yerde müdahale ediyor Müslüman. Mesela kötülüğe karşı hiçbir zaman olsun, devam etsin diye bir şeyde tavır sergilemiyor. Mutlaka onu durduracak yönde çaba sarf ediyor. Yanlış bir tavır varsa, yanlış bir ahlak üzerine giden bir şey varsa ona yine sözün en güzelini söyleyerek tavsiyelerde bulunuyor. Güzel ahlaka çekiyor, tebliğde bulunuyor inşallah. Dolayısıyla böyle hani bazı anlamlarda her şey göz ardı eden, göz yuman bir üslupla değil, akılcı, Kur'an'a göre, Kur'an'ın belirttiği kurallar dairesinde bir şefkat ve merhamet sergileniyor inşallah.
İnşallah. Kur'an'da da bir örnek daha var. Onu anlatayım inşallah. Hazreti Adem'in iki oğlundan bahsediyor Allah. Değil mi? Bir tanesi kötü karakterli, değil mi? Nefsinin dediklerini yapıyor. Hep nefsine uyuyor. Münafık karakterli. Mümin olan kardeşini öldüreceğini söylüyor. Allah katında bir kurban emrediyor Allah. Değil mi? Bir tanesininki kabul ediyor. Diğerinin kabul edilmiyor. İman etmeyenin kurbanı kabul edilmiyor. O diğer mümin kan kardeşini, yani kan kardeşi olan mümin kimseyi öldürmeye çalışıyor. Nitekim şehit ediyor. Hı hı. Ama orada daha öncesinde bir diyalogları var. Yani mümin, oradaki mümin kişi diyor ki, ben seni, sen öldürmek için elini bana uzatacak olsan bile, ben öldürmek için elimi sana uzatacak değilim diyor. İşte bu, yani müminin, değil mi? Mümin ondan zahiren zararı olsa bile ondan, hiçbir zaman, değil mi, Allah'ın emir ve tavsiyesinden çıkmıyor. Onun dışında bir tavır sergilemiyor. Her zaman durum aleyhine bile gözükecek olsa zahiren, hep adaletli, merhametli, şefkatli ve affedici oluyor inşallah.
İnşallah. Allah'ın şefkati hayvanlarda, canlılarda da tecelli ediyor. Yani en vahşi hayvan, Altı Hocam bu programda da defalarca gösterildi. Mesela bir tavşanla kedi çok rahat birlikte oynuyorlar. Birbirlerine çok büyük şefkat gösteriyorlar. Canlıların yavrularına karşı gösterdiği fedakarlık ve merhamet örnekleri var. Mesela bir tanesini örnek olarak gösterelim. Ahtapotun yaptığı bir fedakarlık var. Ahtapotun, bakın, yumurtladıktan sonra yavrularına gösterdiği fedakarlığı ve merhametini göreceğiz şimdi hep birlikte.
ahtapot. Bakın 100 bin yumurta yumurtlamış. Ve hayatı pahasına bunları koruyacak şimdi ahtapot. Bu eğer diyor ahtapot bunları korumazsa diğer avlanan hayvanlar tarafından hemen yenir. Ve oksijenlenmeleri için bakın suyu hep dalgalandırıyor burada. Böylece hareket eden suyla yeniden oksijen gelmiş oluyor o yumurtaların arasına, yumurtaların üzerine. Ve bunu uzun bir süre bu şekilde devam ettiriyor. Ta ki yavruları çıkana kadar. Tam 6 ay boyunca devam ediyor buna. Ve bu 6 ay boyunca hiç oradan ayrılmıyor. Hiçbir şey yemiyor.
Maşallah.
Ve yumurtadan çıkarlarken de ahtapot ölüyor. Yani 6 ay boyunca hiçbir şey yemeden içmeden yavruları yumurtadan çıkana kadar tek görevi orada suyu dalgalandırıp onları korumak. Bir şey yemiyor, içmiyor. Ve görüyorsunuz yumurtadan çıkıyorlar. O zaman da hayatını kaybediyor. Yani ölüyor ahtapot. Hayatını feda ediyor. Bu bir fedakarlık, merhamet ve şefkat örneği inşallah. Allah'ın ilhamıyla yapıyor tabii bunu inşallah. Allah'ın şefkatinin, merhametinin bir tecellisi. Çünkü hayvan bilincinde değil bunun, ahtapot. Orada hayatını feda ediyor. Ve sadece bunu o yumurtadaki yavrularını korumak adına yapıyor inşallah.
Evet, maşallah. Mükemmel bir zamanlama, estağfurullah. Değil mi? Biraz daha önce vefat etmiş olsa, ölse ahtapot. Oradaki yavrular beslenememiş olacak oksijenle, yumurtadan çıkamayacaklar. Değil mi? Evet. Çok güzel bir zamanlama var maşallah.
Evet, maşallah. Bir de sadece ahtapot da yok. Pek çok canlıda, hayvanlarda bu özellik var. Penguenler var mesela. Aylarca o soğuk kar fırtınası altında bile o yumurtalarını, yavru yumurtalarını ayakları üstünde sıcak tutacak şekilde bekliyorlar. Filler var. Mesela bir yerden bir yere geçiyorlar, yavru filler oluyor. Geride kalmasına rağmen sürüyü terk edip tekrardan geri gelip hep beraber o fili kurtarmaya çalışıyorlar. Onu tekrardan sürüleriyle beraber güç etmeye zorluyorlar. Hep bu şefkati ve merhameti de oluyor. Ama tabii ki bu onun aklı, şuurundan dolayı değil. Allah'ın ona ilham etmesiyle ancak gerçekleşebiliyor inşallah.
Maşallah. Müminlerin birbirine olan şefkati çok güzel. Kur'an'daki örnekleri maşallah, demin bahsettin hani muhacirle ensar var.
Evet.
Kendi var olduğu her şeyini onlara tahsis ediyor mesela. Ve ondan bir mümin bundan çok büyük lezzet alır. Yani mesela Üstad Hazretleri diyor ki bir elma diyelim, elmadan alacağın lezzet onu şükrettiğin zaman Allah'a tesbih edip Allah'a onun şükrünü eda etme lezzeti o yediğin nimetten daha lezzetlidir diyor. Yani Müslümana o yüzden Allah rızası için bir şey yapmak ve sevdiği bir Müslüman kardeşini, herhangi bir Müslümanı rahat ettirmek, ihtiyacını karşılamak, kendisi yemese ona yedirmek, o çok daha büyük lezzet alır. Yani ruhu ondan çok büyük haz duyar. O yemeği yemekten 1000 kat daha fazla haz duyar. Çünkü onu sevindirmek kendine ayrı bir sevinç katar. Allah'ın razı olduğu bir davranışı göstermek o ruhunda çok büyük bir haz uyandırır Allah'ın izniyle. O yüzden coşkuyla ve istekle yaparlar. Müminlerin önemli özelliği odur. Yani ibadetlerini merhamet, şefkat, adalet, cehd, gayret etmek, namaz, infak, oruç, yani sevdiği şeylerden sarf etmek, bunların hepsini büyük bir coşku ve istekle yapar ve Allah'tan karşılığını görme ve karşılığını bilme şeyiyle böyle gönülleri titreyerek yaparlar. Bunu yapıp münafıklar da bir kısmı bunu yaparlar ama bunlar istemeden yaparlar mesela. Yani istemeden mecbur kalırsa sevdiği şeylerden sarf etmek durumunda kalır. İstemeden namaza, isteksizce kalkarlar diyor mesela namaza. O gösteriş için, başkası görsün diye yapıyor. Müslüman'da bu büyük bir coşku ve sevgi meselesidir. Mesela Allah'ın izniyle şimdi önümüzdeki dönemde çok yakın bir zamanda Türk İslam Birliği kurulduğunda bu kaderde var, bu olacak yani Allah'ın izniyle. Bunu hocamız söyledi çünkü Peygamber Efendimiz söylüyor. Bediüzzaman Hazretleri iletiyor. Mehdi'nin de ikinci görevi. Dünyadaki Müslümanların, mesela Orta Doğu'daki Türk dünyası, onlar Müslüman kardeşlerimiz, Orta Doğu'daki Müslümanlar, bu hepsi birleşip ve diğer komşu ülkeler de dahil Müslüman olmayanlar birleştiğinde bakın bu sevgi, şefkat, merhametinin çok büyük bir tecellisini göreceğiz Allah'ın izniyle. Mehdi'nin önderliğinde, manevi önderliğinde. Çünkü onun merhametinden, şefkatinden yansıyan örnekler gözükmüş olacak. Ve o zaman gerçek sevgiyi, gerçek şefkati ve merhameti müminler arasında nasıl olur? Allah'ın izniyle böyle buram buram yaşayacağız. Buram buram yaşayacağız. Göreceğiz hep beraber. Allah onun karşılığında çok büyük bir bereket, çok büyük bir nimet tecelli ettirecek dünyada. Yani bütün o zorluklar, sıkıntılar, onlar Allah'ın izniyle kaybolduktan sonra çok büyük bir bereket. Yani hocam da bahsetti, ekonomik bir bereket Allah'ın izniyle. Karşılıklı bir güven bereketi, bu da önemli bir şey, güven hissi. Sadakat, vefa, merhamet, yardımlaşma, bunların çok güzel örneklerini göreceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü zaten insanın fıtratında o var Allah'ın izniyle. Çünkü sevdiğine karşı bu özellikleri doğal olarak göstermek ister bir mümin Allah'ın izniyle. Onun da doğal ortamı oluşmuş olacak Türk İslam Birliği olduğunda. Böyle milyonlarca örneğini göreceğiz. Ülkeler arasında, kardeşler arasında, kendi ülke içinde birlik ve beraberlik tam tesis edilmiş olacak Allah'ın izniyle. Çünkü Allah'ın emri ve doğasında olan, insanın yaratılışında, fıtratında olan bir şey. Yani insan sevdiği Müslümanlar, müminler olur da ben onu görmeyeyim, ayrı durayım der mi? Demez. İstekle her gün onları görmek ister. Her gün onunla sevgiyi, şefkati, merhameti, vefayı, paylaşmayı, tesanütü, dayanışmayı yaşamak ister zaten doğal olarak. Çünkü hem öyle kendisi de Allah ona onun karşısında büyük bir rahatlık verir. Kendisi de o güven hissini yaşar. Başkasına da o güven hissini verir. Beraberce onu yaşamak dünyada cennet benzeri bir ortam oluşturur Allah'ın izniyle zaten. İnşallah önümüzdeki dönemde bunların hep beraber yaşayacağımızı bilmemiz de bir güzellik Allah'ın izniyle. O yüzden birliği istememiz, merhamet ve şefkatin, sevginin yaşanması için bir ön şart şu anda Allah'ın izniyle. Allah'ın bizden istediği bir ibadet inşallah.
Evet. Ya kin, nefret, öfke bunlar çok zararlı hisler. Yani öncelikle zaten sahibine zarar veriyor. Hani bir atasözü vardır, keskin sirke köpüne zarar verir diye. Öncelikle insanın, yani onu hisseden insanın kendisine zarar veren bir duygu o zaten. Bir kere hiçbir şey olmasa tansiyonu yükseliyor, şekeri çıkıyor, ülser oluyor, işte kalbinde bir şey ortaya çıkıyor, beyninde, damarında tıkanma ortaya çıkıyor, beli ağrıyor, başı ağrıyor, boynu ağrıyor, hep bundan kaynaklanıyor. Halbuki merhamet, sevgi, şefkat son derece güzel. Sağlığını da etkiliyor insanın. Hakikaten daha sağlıklı oluyor insan o şekilde olduğu zaman. İnsanlara karşı merhametle, şefkatle yaklaştığı zaman kendisi daha sağlıklı, daha mutlu oluyor. Hem daha mutlu oluyor, hem çok daha sağlıklı oluyor. Sağlığını da etkileyen bir şey. Biz bunun örneklerini tabii peygamberlerde görüyoruz inşallah. Ve Hazreti Mehdi, yani Altı Hocam biraz önce açıkladı, Türkistan Birliği oluştuğunda Hazreti Mehdi döneminde Peygamberimiz sadece insanların değil, balıkların ve kuşların dahi ondan razı olacaklarını söylüyor inşallah. Bakın hadiste şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi aleyhisselam peygamberin yolundan gidecek. Uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır. Hiç kan akıtmayacak. Yeryüzü zulüm ve işkence yerine adaletle dolacaktır. Yani yeryüzüne zulüm ve zorbalık yerine merhamet, sevgi, şefkat ve adalet hakim olacaktır. Her şeyi hak ve adalet ölçüleriyle eşit bir halde teslim edecektir. Böylece yer ve gök sakinleri ondan razı oldukları gibi havadaki kuşlar, ormandaki yırtıcı hayvanlar, denizdeki balıklar bile memnunluk duyacaklardır. Yani öyle bir ortam olacak ki inşallah Hazreti Mehdi'nin tabii bu hadisten inşallah hayvanlara da çok merhamet sevgi duyacağını, onlara iyi davranacağını, koruyup kollayacağını anlıyoruz inşallah. Ve onun döneminde o kadar güzel ahlak hakim olacak ki bundan havadaki kuşlar ve denizdeki balıklar dahi razı olacaklardır diye buyuruyor. Bu son derece güzel bir ortam. Yani o kadar güzel bir ortam ki cennet ortamı. Altı Hocam dediği gibi biraz önce inşallah. Cennet ortam çünkü cennette Allah kinden ne varsa çekip almışızdır diyor. Yani kinin olmadığı ki Allah özel olarak tabii insanın nefsini yarattığını bildiriyor. Mesela Allah ayetlerde insanın nefsinin bencil tutkulara, kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır ve elverişli kılındığını bildiriyor Allah ayette. Şöyle buyuruyor Allah inşallah. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Yani insanın fıtratında bu var. Hem bencillik, egoistlik var, hem kıskançlık var, zalimlik var, cahildir diyor insan diyor, zalimdir diyor Allah. Ama bunlardan sakının diyor Allah inşallah. Yine Hazreti Yusuf, benim nefsim var gücüyle kötülüğü yemedendir diyor. Ama Müslümanın görevi, bir insanın görevi bunları ezmek, bu duyguları. Yani bencilliği ön plana çıkarmayacak, fedakarlığı ön plana çıkartacak. Merhameti, sevgiyi, şefkati ön plana çıkartacak. Bu duygularını ezecek. Mesela yine bir örnek verelim sahabeden. Yalnız erkek sahabeler değil, hanım sahabeler de çok büyük fedakarlık örneği gösteriyorlar. Bunlardan biri de Ümare Nesibe. Hanım sahabi Ümmü Ümare Nesibe, gazilere su dağıtmak ve yaralarını sarmak göreviyle katıldığı Uhud Savaşı'nın şiddetli bir anında düşmanların Allah'ın Resulü'nün etrafında yoğunlaştığını görmüş ve kılıca sarılarak Peygamberimizi korumaya çalışmıştır. Hanım sahabi kılıca sarılıyor ki Peygamberi koruyabilsin. Diğer sahabelerle birlikte Peygamberimizin etrafını çevirerek vücutlarını ona kalkan yapan kişilerden biri olan Nesibe binti Kab pek çok yerinden de yaralanmıştır. Ayrıca o anda oğlunun yaralanıp yere düştüğünü görünce ona yardım etmek yerine oğluna oğlum kalk peygamberi müdafaa etmeye devam et diye bağırmıştır. Maşallah. Birçok yerinden yaralanan Nesibe bintu Kab daha sonra yine savaşarak şehit düşmüştür. Bu çok büyük bir fedakarlık örneği. Yani peygamberi ön plana çıkartan, değil mi? Kendi hayatını hiçe sayan, orada kendini kurtarmaya bakmıyor. Ya bu fedakarlığın en fazlası inşallah. En üst düzey bir fedakarlık. Ama bu fedakarlık İnsanın hayatında her zaman olması gereken bir yapı inşallah. Yani hocamız demiş, insan mesela Müslüman kardeşini yemez, yedirir, içmez, içirir inşallah. Değil mi? Giymez, giydirir. Öyle bir fedakarlık anlayışı. Bu o zaman işte cennet ortamına dönüyor hayat inşallah.
İnşallah. Tabii iman edenlerle iman etmeyenlerin arasındaki fark tam bu fedakarlık gerektiğinde ortaya çıkıyor. Aslında münafıklarla, değil mi? Münafıklar kendilerini müminlerin arasında gizlemeye çalışıyorlar. Ama fedakarlık gereken bir ortamda münafık çünkü nefsine ilah ediniyor. Yani nefsi ne isterse onu yapıyor, değil mi? Menfaatin olduğu yerde münafık. Hı hı. O yüzden fedakarlığın gerektiği bir zorluk ortamında Allah müminleri vaat ediyor, müminleri zorluk ortamıyla imtihan edeceğine. Münafık böyle bir ortamda karşılaştığında hemen ayrılıyor. Müminler ne yapıyorlar? Allah ayetinde bildiriyor. Bu Allah'ın ve Resul'ün bize vaat ettiği şeydir diyor müminler.
İnşallah.
İnşallah. Orada değil mi, ne kadar zor gibi gözükse o ortam zahiren, orada fedakarlar, tevekküllüler, Allah olan korkuları, imanları artıyor inşallah. Münafıklar ne diyorlar peki? Allah ve Resul'ü bize boş bir vaatten başka bir şeyde bulunmadılar diyor. Değil mi inşallah? Boş bir aldanıştan başka bir şey diyorlar. Şeytandan Allah'a sınırım. Burada hemen farkı ortaya çıkmış oluyor inşallah.
Bir de münafıklar Allah'a da söylüyor. Yakın bir yerler ve orta bir sefer olsaydı sizi izlerlerdi diye buyuruyor.
Evet.
O sadece kendi menfaatleri ölçüsünde bir sınırlama getiriyorlar. Bu aşamaya kadar gelirse ben evet varım diyor. Ama daha sonrasında yine kendi menfaatlerine çekişen bir şey olacaksa, zorlayan bir şey olacaksa orada hemen gerçek ahlakları, kirli ahlakları o aşamada ortaya çıkıyor. Müminde ise tam tersi. Yani o kararlı olduğundan dolayı, o güzel ahlakı göstermekte kararlı olduğundan dolayı, sabırlı olduğundan dolayı o hiçbir zaman neyle karşılaşırsa karşılaşsın, o ahlak göstermekten asla taviz vermiyor. Bu onun zaten ahlakını artıran bir şey de oluyor. Allah ona binaen onun aklını da açıyor, imanını da güzelleştiriyor ve aslında zor gibi gözüken o ortam mümine güzelliklerle geliyor. Allah ona kalbine güven ve huzur duygusu indirdiğinden dolayı o aklı zayıf münafığın zorlukmuş gibi gördüğü ortam aslında mümin için bir güzellik, bir neşe. Hı hı. Allah'ın vaadini yaşamasından dolayı ekstra bir keyif verdirtiyor ona. Ve zaten Müslüman, yani ayette değil mi inşallah, alın kitabını okuyun diye buyuruyor. Değil mi? Çok net kendinden emin oluyor. Anlatacağı şeyler var. İşte onlar bunlar zaten. Orada, burada dünya hayatında Allah'ın imtihan olarak yarattığı ortamda gösterdiği şefkat, merhamet, fedakarlık, değil mi? Allah'ın sınırlarını korumaktaki gösterdiği titizlik, dindarlığı. Bunları zaten örnek olarak anlatabiliyor. Sohbet ortamında bunları söyleyebiliyor inşallah.
İnşallah. Dediğin gibi Ender Hocam, mümin o zorluk ortamına girdiğinde aslında bir kolaylık olduğunu görüyor orada. Çünkü Allah her zorlukla beraber bir kolaylık vardır buyuruyor ayetinde. Şeytandan Allah'a sınırım. Değil mi? Başta zorluk gibi gözüken bir ortam ya da bir olay. Mümin yaşadığında onu aslında bir kolaylık olduğunu anlıyor ve imanını artırıyor inşallah. Hı. Münafık ne olmuş oluyor? Ayrılmış oluyor mümin toplumdan. Çok büyük bir rahmet. Evet. Yani zorluk ortamında münafık müminlerden ayrılmış oluyor. Müminler de rahatlıyorlar bundan dolayı inşallah.
İnşallah.
Yine Müslümanlar için büyük bir hayıra dönüşmüş oluyor inşallah. O kirin atılması bir örnek verilmişti inşallah. O şekilde oluyor.
Evet inşallah.
Kur'an'da merhametin örnekleri de veriliyor. Yani kimlere karşı merhamet gösterileceğini inşallah. Mesela müminlerin müminlere merhametli ve şefkatli esirgeyici olmasını emrediyor Allah. Müslümanlara, diğer müminlere aynı bu şekilde fedakar, merhametli ve şefkat dolu oluyorlar. Aynı şekilde mesela hicret edenlere de Allah, yani küfrün zorbalıklarından, değil mi, hicret edip Müslümanlara sığınıldığı zaman onunla her şeyini paylaşıyor kardeşler olarak inşallah. Onlara merhametli ve sevgi ve şefkat dolu olarak davranıyor. Müslüman hiç tanımasa bile, yani Müslüman kardeşleri kendilerine hicret ettikleri zaman, geldikleri zaman, sığındıkları zaman. Aynı şekilde Allah anne babaya da karşı gösterilen merhameti vurguluyor Kur'an'da inşallah. Biz şeytandan Allah'a sığınırım. Biz insana anne ve babasına karşı güzelliği ilk edinmesini tavsiye ettik diyor, buyuruyor inşallah. İyilikle davranmayı tavsiye ettik diyor Allah, buyuruyor ayetlerde. Demek ki anne babaya da inşallah iyilikle davranmak, merhamet, sevgi, şefkat göstermek var. Yaşlılığa ulaştığında diyor kanatlarını ger diyor Allah inşallah ayette. Sadece Allah, eğer Allah'tan rızasından başka bir şirk yoluna seni davet ederlerse o zaman onlara itaat etme diyor, buyuruyor ayetlerde.
Evet.
Ama öf bile demeyin inşallah ve sevgi ve şefkatle, merhametle davranmayı inşallah emrediyor Allah. Aynı şekilde mesela yolda kalmış kimselere gösterilen merhameti Allah tavsiye ediyor. Yani yolda kalmış, muhtaç durumda, zor durumda olan birisine Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Yolda kalmışa ve sahillerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü Allah her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez inşallah. Yine Allah yoksullara merhamet gösterilmesini emrediyor. Değil mi? İhtiyaç içinde olan, yoksul olan, ihtiyaç içinde olana merhamet gösterilmesi gerekir. Herkes bunu yapsa zaten tam bir adalet tecelli eder. O zaman yoksul da kalmaz. İşte Hazreti Mehdi döneminde bu gerçekleşiyor inşallah. Tam bir adaletle yoksulların da kalmadığı bir dönem oluyor. Bu da Müslümanın göstermesi gereken merhamet örneklerinden. Yine mesela yetimlere gösterilen merhameti bildiriyor Allah Kur'an'da. Değil mi? Yetimlere, öksüzlere, yetimlere merhamet gösterilmesi gerekiyor inşallah. Çünkü onlar da muhtaç, zorluk içindeler. Yani Allah'ın yarattığı kader içerisinde inşallah. Ama Müslüman onlara adaletle yaklaşıyor. Onların haklarını koruyup gözetiyor ve koruyup kollamasını alıyor inşallah. Merhamet gösteriyor Müslüman ahlakı. Allah'ın istediği bir ahlak bizden inşallah. Yine borç içinde olanlara gösterilen merhameti Allah emrediyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Eğer borçlu zorluk içindeyse ona elverişli bir zamana kadar süre verin. Borcu sadaka olarak bağışlamanız ise sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz diyor Allah. Maşallah. Çok güzel Müslüman ahlakı. Eğer zorluk içindeyse Allah sadaka olarak bağışlamak diyor. Sizin için daha hayırlıdır diye buyuruyor inşallah.
Maşallah. İnşallah. Biraz Kur'an mucizelerinden bahsedelim mi hocam?
İnşallah.
İnşallah. 1400 yıl önce bundan bildiğimiz gibi Kur'an indirildi inşallah. Ve o dönemde hiçbir insanın bilemeyeceği bilgiler Allah bize ayetlerinde bildiriyor inşallah. Mesela bunlardan birisi İnsan suresinin 2. ayeti. Şeytandan Allah'a sınırım. Şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. Allah burada karmaşık olan bir damla sudan yarattık buyuruyor. Şimdi biz 1400 yıl önce zaten hücreyi incelemek, insan vücudunun içini incelemek mümkün değildi. Bundan 100 yıl önce de, 150 yıl önce de hücreye bakıldığında, bilim adamları hücreye baktıklarında içi jöle dolu bir baloncuk tanımını yapıyorlardı. Daha yeni, son 30-40 yılda değil mi, bilimsel gelişmelerle elektron mikroskobunun bulunmasıyla biz hücrenin artık detaylarını inceleyebiliyoruz inşallah. Dolayısıyla erkek vücudunda üretilen sperm hücrelerine ve anne karnında üretilen o hücreyi inceleyebiliyoruz inşallah. Ve incelediğimizde işte ne kadar karmaşık olduklarını anladık. Değil mi? Bir sperm hücresini ele aldığımızda, düşündüğümüzde mükemmel bir kuyruğu var sperm hücresinin ilerlemesi için. Zırhı var. Yani adeta gideceği ortamı biliyormuş gibi, değil mi? Bir zırhı var. İki ortamı da Allah yarattığı için inşallah Allah o şekilde hazırlamış durumda sperm hücresini. Bir zırhı var, kırbacı var. Değil mi? Daha önce anlatmıştık. Hücreden içeri girerken kamçısını bırakıyordu dışarı. Dolayısıyla basit bir şey olmadığını, sperm hücrelerinin çok karmaşık bir sıvıdan oluştuğunu insanın biz daha yeni anlamış durumdayız. Ama Allah bundan 1400 yıl önce Kur'an'la bize bildiriyor inşallah.
Evet, maşallah.
Bir Kur'an müzesi de ben anlatayım. Viyana'daki bir Hof Müzesi var. Bu Viyana'daki Hof Müzesi'nde çok eski Mısır yazıtları bulunmuş ve bunlar sergileniyor. Bu sergilenen yazıtların bir tanesinde Hama isimli bir kişiden bahsediliyor. Bu Hama isimli kişi yazıtlarda geçen ifade şu şekilde, Firavun'a yakın biri olduğu bahsediliyor ve taş ocaklarında çalışanların başı olduğu, o kişilerden sorumlu olan kişi olarak geçiyor inşallah. Allah Kasas suresinin 38. ayetinde şu şekilde buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Firavun dedi ki, ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da bana yüksekçe bir kule inşa et. Burada geçen Haman, o Viyana'daki sergilenen müzede yazıtlarda geçen kişiyle aynı olan kişi ve tam da görev olarak Firavun ona verdiği görev, çamurun üstünde bir ateş yak ve bana bir kule inşa et diyor. Bu zaten yazıtlarda geçen bilgiyle aynı olan bir bilgi inşallah. Ayetin devamında da belki Musa'nın ilahını çıkarın çünkü gerçekten ben onu yalancılardan biri sanıyorum diye devam ediyor inşallah. Bu o dönemdeki bilinmesi mümkün olmayan bir bilgi ama Allah Kur'an'da bir mucize olarak inşallah Peygamberimizin yaşadığı dönemde bu bilgi Kur'an'da zaten belirtiyor inşallah.
İnşallah. Kur'an'da merhamet.com isimli sitemiz var inşallah. Hocamızın eserlerinden hazırlanmış olan Kur'an'da merhamet.com. Oraya girerse izleyicilerimiz inşallah, kardeşlerimiz daha çok bilgi edinebilirler. Çok güzel bir özellik bu. Yani merhamet, sevgi, şefkat ve sabır. Yani bu merhamette, sevgide, şefkatte, fedakarlıkta sabırlı olmak. Allah çünkü sürekli olan salih davranışlar diyor inşallah. Onu makbul bulduğunu belirtiyor.
İnşallah.
Hem herkes için çok güzel Allah'ın istediği tavır inşallah. Biz nasıl Allah'tan sevgi, şefkat, merhamet bekliyoruz inşallah. Allah'ın sonsuz merhameti, sonsuz şefkati var. Aynı şekilde insanın da o özelliği göstermesi lazım inşallah. Allah'tan beklediği sevgi, şefkati, merhamete Allah'ın ahlakıyla ahlaklanıp inşallah. Bunun için de çaba göstermesi lazım. Çünkü çabayla olacak bir şey bu. İnsanın çünkü çok zayıf belirtildiği, çok zayıf yaratıldığı belirtiliyor inşallah Kur'an'da. Böyle en ufak bir şeyde hocamız bunu örnekleriyle defaatle açıklamıştı. Mesela bir yüzündeki bir mimik, sesindeki bir ton, çok ufak bir davranış insanda geniş tahribat yapabilir demişti yani böyle. Onlara dikkat edecek insan. Yani kendisi nasıl istemiyorsa başkasından aynı şekilde davranacak. İstemediği şeyleri yapmayacak. Merhamet istiyor, merhamet gösterecek. Fedakarlık istiyor, fedakarlık gösterecek. Karşı taraftan sabır istiyor, sabır gösterecek. Sevgi istiyor, sevgi gösterecek inşallah. O zaman işte her şey çok güzel oluyor. Allah'ın istediği tavır olmuş oluyor. Ama o da derin bir imanla oluyor inşallah. Çünkü ancak Allah'tan çok korkan, Allah'ı çok seven birisi bu şekilde böyle tam şefkatli, merhametli, sevgi dolu olabiliyor. Aksi takdirde işte gördük, deccaliyetin getirdiği sistem Darwinizm dünyada sevgiyi yok etti. Bencilliği, egoistliği getirdi. Zalimliği getirdi, zorbalığı getirdi. Kan döküldü. İnsanlar birbirini hayvan gibi gördüler. Yani işte mesela PKK terörü var. Hamam böceğinden farklı görmüyor insanları. Ha bir hamam böceği öldürülmüş, ha bir insan öldürülmüş. Binlerce insanı şehit ettiler, katlettiler. Dolayısıyla Kur'an ahlakı ve Kur'an ahlakının yayılmasına çaba göstermek gerekiyor ki inşallah.
Ya evet. Bu affedersin hocam sözünü böldüm ama yani bunların adı geçince insanın tüyleri şey oluyor böyle, yani bunların affedersin ağababaları yaşayabilmiş mi ki sistemleri, bunların getirmek istediği sistemi zaten yaşayabilsin. 2015'te bunlar bitecek dedi hocamız, bakın görün. Yani deccaliyetin sonu geldi. Bu kere bunların fikri darmadağın oldu, bitti.
Evet.
Yani Darwinizm, bunların beslendiği kaynak bitmiş zaten Allah'ın izniyle. Yani nereden devam edecekler? O hayat damarını nereden bulacaklar bunlar? Şimdi böyle konuşuyor bir kısmı. Yani terör yapanlardan bahsediyorum. Terörist başından bahsediyorum. Yani diyor ki ben bu devrin Lenin'iyim diyor. Lenin yaşayabilmiş mi ki? Yani o sistemini, Leninizmi yaşatabilmiş mi ki? Ve dünya üstünde yaşanıyor mu ki sen bunu yaşatacaksın? Bir de üstüne silah zoruyla yaşatacaksın. Yani tabii Deccal kan döktürtüyor. Yani şeytanın Kur'an'da var kan döktürteceği. O Allah'ın vaadinin bir tecellisi. Yani Allah Kur'an ahlakından, Kur'an'dan uzaklaşırsa, Allah'ı inkar eden felsefeleri kendine rehber edinirse, sonunda yapacağı iş tabii ki silahı eline alıp kan dökmek olacaktır. Yani kimisi dökmüyor, kimisi de döküyor ama aynı yerden besleniyorlar. Sonuçta Darwinizm'den besleniyorlar. Darwinizm fikren darmadağın oldu. Hocamız yerle bir etti Allah'ın izniyle. Yani maşallah, ayakta duracak hali kalmadı. Uzaya çıkıp kaçmaya çalışıyorlar şu anda Dawkins ve ekibi. Allah'ın izniyle, yani bakın bu aynı şey iddia edilen Ergenekon terör örgütünde de oldu. Yani biz fikriyat olarak bahsediyoruz. Cezaevinde olan insanlardan bahsetmiyoruz. Fikriyat olarak hocamız yıllarca arkadaşlarımız hocamızın eserlerinden, fikirlerinden istifade ederek gazetelere verdikleri ilanlarda komünist derin devlet çetesi diye yıllarca bunun fikriyatından bahsedildi. Bunlara neden destek verildiği, neden Avrupa'nın bazı ülkelerinde PKK terörüne destek veriliyor, ne alaka oradaki taşın, toprağın veyahut şeyin kökeni, vatandaşın ne ilgilendirir onu? Onun ilgilendirdiği taraf ideolojisi. Adam komünist, tamam mı? Yani Marksist olmak olmuş bir kere. Sovyetler Birliği dağılınca 100 milyon insan uçtu mu ortadan? Bunların hepsi yazılmıştı bakın senelerce. Kimisi Avrupa'da, kimisi o ülkelerde. Niye ona destek veriyor? Hayranlık duyuyor. Bunların hepsi hocamızın fikirlerinden istifade ederek ilan olarak da verilmişti uzun seneler boyunca. Ne oldu sonra? İddia edilen Ergenekon adı öyle oldu ama komünist derin devlet çetesi şu anda pratikte çökertiliyor. Ama ne oldu? Ondan birkaç sene önce fikriyatı çökertildi.
Evet.
Yani bir şeyin siz hak geldi, batıl zahir oldu diye ve beynini darmadağın eder diyor ayet-i kerimede. Siz bir kere onun beynini, yani fikriyatını bilimsel olarak ortadan kaldırmışsanız zaten fiziki olarak da bir süre sonra ortadan kaldıracaktır. Bunun başka bir yolu yok Allah'ın izniyle. Allah'ın adetullahında böyle. Yani fikri, beyni olmayan bir adam yürüyebilir mi? Ne kadar yürür yani en fazla? Yığılacak, kalacak sonuçta. Dolayısıyla yani ülkeyi bölme şeyleri hocamız bu konuda çok hassas biliyorsunuz. Yani vatanımızın, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin özgürlüğü, hürriyeti. Komünist adamın fikriyatı geldi mi ne olacak? Stalin'in döneminde habire kendi memleketindeki kendi vatandaşını doğuruyordu adam. Aynı şey olacak. Şimdi silah tutan el o zaman gül çiçek mi tutacak sanki? Adam zaten o zihniyette. Öyle o zihniyette olmasa eline silah da almazdı. O bir şey kursa gelip kendi vatandaşına da doğrultacak o silahı. Yani bu tarihi hiç mi okumadık? Yani tarihte ne olmuş? Stalin'in bunlar ne yapmış? Kendi vatandaşlarını da öldürmüşler sonuçta. Yani öyle bir acıma hissi, bir merhamet, bir ahlak şey yok ki. Deccal'in adamı bunlar. Silahtan, kandan başka bir şey anlamazlar ki Allah'ın izniyle. Dolayısıyla şu anda fikriyatı bitti. Terörün fikriyatı olan Darwinizm bitti. Vücudu böyle yalpalıyor ayakta. O da yığılıp kalacak Allah'ın izniyle. Hocamız 2015 demişti. yakınız Allah'ın izniyle. Yoksa başka bir şey değil. Yani bu hani Kürt vatandaşlarımız, onlar bizim canımız yerimiz. Onlarla alakalı bir konu değil yani bu. Bu tamamen Orak Çekiç amblemiyle kurulmuş Marksistleriniz bir terör örgütü bu. Ve toprak parçası almak istiyor. Yani ülkeyi bölmek istiyor toprak olarak. Başka hiçbir şey değil. Bu yüzden dışarıdan destek görüyor. Fikriyat olarak vesaire işte silah şu bu bilmem ne. Yoksa bizim doğudaki kardeşlerimiz Üstad Said-i Nursi Hazretleri'nin talebeleri, can ciğer bizim kardeşlerimiz. Yani o onlarla bir tutmamak lazım. Onlara onu karıştırtıp böyle sanki o vatandaşlarımızın hakları, özgürlükleri gibi göstermeye çalışıyorlar. İlgisi dahi yok. Toprak bütünlüğünü bölmek, komünist, leninist, marksist, Allah'ı inkar eden felsefelere dayalı bir sistem oluşturmak orada. Sonra da onu geliştirip bütün ülke çapında. Yani bu Deccal'in kafası olduğu için. Ama Deccal'in kafası da dağıldığı için Darwinizm, ilimle, fenle, Allah'ın izniyle, hocamızın vesilesiyle. O yüzden hocamızdan bahsediyor kitabında Terörist Başı.
Evet.
Yani senden, benden, Ahmet, Mehmet, herhangi bir kimseden kitabında bahsetmiyor. Bakın yani çok çok manidar bir şey. Yani dikkat çekici. Çok canı yanmış demek ki Allah'ın izniyle. Yoksa hocamızın adını zikretmez kitabında. Belli ki anlamış yani o sistemin nasıl yok edileceği. Ve işte devlete yön veren din adamları vardır diyor. İşte devletin kurumlarıyla da ilişkilidir diyor. Hani hocamız onları izah etti. Böyle bir şey yok dedi. Yani şeref diyorum ama böyle bir şeyimiz yok dedi. Ama fikriyatına yönelmek ve fikriyatını yok etmenin ilmi bir mücadeleyle ne kadar kendisi için can alıcı ve yok edici olduğunu anlamış. Yoksa zikretmez Allah'ın izniyle. Dolayısıyla hocamız söylüyor her zaman onunla mücadele ilmi olmalı ve bu geniş çaplı bir şekilde bir kültürel program dahilinde kitle iletişim araçlarıyla bu mutlaka yapılmalı. Ve bölge halkına da yapılmalı diyor hocamız. Allah'ın izniyle o zaman tamamen yerle bir olur. Bakın yapın göreceksiniz. Yani hocamız söylüyor. Yapın göreceksiniz. Bu böyle. Yani Allah'ın izniyle. Şimdiye kadar yapılmamış. Ve hocamızın yaptığı ve netice aldığı Allah'ın izniyle bir konu bu. Bu yapıldığında tam netice alındığını hep beraber görürüz Allah'ın izniyle.
İnşallah. Yani İnşallah. Şimdi Altı Hocam da anlattı. Lenin örnek alıyor. Şimdi Lenin zorbalığı savunuyor. Terörü savunuyor. Değil mi? Dine karşı dinsizliği savunuyor ve alenen terörü savunuyor. Polisleri öldürelim diyor, askerleri öldürelim diyor Lenin. Şehirleri bombalayalım diyor, bankaları soyalım diyor, devletin bütün mal varlığına el koyalım diyor. Ve bölücü başta diyor ki bakın Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Ben diyor 21. yüzyılın Lenin'iyim diyor. Real sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum. Bunu söylüyor. Peki Lenin'e bakalım. Lenin zorba, insanları öldüren, katleden, değil mi? Tamamen din düşmanı, Darwinist, materyalist, komünist. Bakın Lenin ölmeden önceki son halini gösteriyorum size. Çekilen son resimlerden biri. Son günlerde evinden sürekli çığlıklar geliyormuş. 24 saat boyunca devam ediyormuş bu. O kadar çok hastalığı varmış ki bir kısmı devlet sırrı olarak saklanıyor. 1923 Mart'ındaki felçten sonra da tamamen deliriyor
biraz
Lenin.
Biraz yaklaştırır mısın doktor hocam? Bakalım iyice bu gözüne yüzüne belli oluyor. Kömür gibi gözünde deli gibi zaten.
Delirmiş ölmeden önce.
Bak hele.
Ölmeden önceki son hali. Yine başka bak, bir resmi.
Daha da belirgin yüzü yaklaşınca.
Evet. Ölmeden önceki son hali. Öldüğünde de suratı korkunç bir hal alıyor. Bunu halinin bilinmesini istemeyen Stalin doktorlara emir vererek cesedin güzelleştirilmesini istemiş. Doktorlar da bir nevi estetik cerrahi tekniğiyle ve ilaçlarla onun yüz şeklini normal hale getirip daha sonra mumyalıyorlar. Lenin'in mumyalı vücudu da bir cam fanusa yerleştirilip onun üzerine bir anıt mezar yapılıyor ve ziyarete açılıyor. Yani şu çok, çok önemli tabii. Böyle zorbalık, dine karşı olmak, insanlara zarar vermek, onları aşağı görmek, hayvan gibi görmek, işte sonu insanın böyle olur. Yani o vicdan kaldırmaz onu. Yani vicdan insanı boğar demişti hocamız böyle. İnsan vicdanıyla mücadele etmeye kalkarsa delirir. Aklını kaçırır. Yani bu Allah çünkü doğruyu ilham ediyor insana. O da vicdanı yoluyla. Herkes Allah'ın varlığının farkında. Allah merhameti, sevgiyi, şefkati, koruyup kollamayı, fedakarlığı istiyor inşallah bizden. Zorbalık, kin, nefret, ahlaksızlık, kıskançlık, cimrilik, bencillik bunlar işte insanı bu hale getirir. İnsan bütün sağlığını kaybeder, akıl sağlığını da kaybeder. Bu dünyadaki hali ama asıl tabii ahirette sonsuz azap var. Allah cehenneme atacağını bildiriyor inşallah. Eğer Allah'ın rızasına uygun yaşanmaz ve tövbe edip bağışlanma dilenmezse inkarcıları sonsuza kadar cehenneme alacağını bildiriyor Allah inşallah Kur'an'da.
Bu Len'in hocamız bahsetmişti daha evvel. Hayal veyim konusuna hiç girmeyin diyor ya.
Evet.
Yani anlamış. Orada materyalizmin yok olacağını yani görmüş. Hocamın dediği doğru yani o vicdanen onu anladıysa zulüm ve kibirlenmeden dolayı dediği için ayette evet. Cenab-ı Allah zalim. Yani Allah da ona öyle bir sonla ibretlik hale getirmiş. Nasıl Firavun'un bedenini bırakıyor, o da boğuyor Cenab-ı Allah bir ibret oluyor. Onun o fotoğrafı da şu anda dünyaya ibret Allah kılıyor.
Evet.
Ama işte maddenin hakikati konusunun ne kadar önemli olduğunu değil mi? Yani karşı fikri savunan insanların teşhisinden de düşünmekte de fayda var. Önemini oradan da anlıyorsun. O konudan kaçın diyor mesela. Sakın o konuya girmeyin diyor.
Tabii. Yani ne oldu işte şehirleri bombaladı, yakıp yıktı, insanları katletti. Değil mi? Bunların döneminde, Lenin, Stalin döneminde milyonlarca insan katlediliyor. Yani Stalin döneminde 20 milyon insan, Mao döneminde de 60 milyon insan. Hatta o kadar sapıtmışlar ki. Mesela bir tane evrimci bir biyolog var Rusya'da. Şunu iddia ediyor. Buğdayı diyor soğuk iklimde ekeriz biz diyor. Evrimleşir diyor ondan da buğday çıkar diyor. Rusya'nın bütün tahıl ihtiyacını Sibirya'da ekiyorlar. Milyonlarca hektar araziye böyle. Rusya'nın tahıl ihtiyacının büyük bir bölümünü. Milyonlarca insan açlıktan ölüyor. Aynı şeyi Mao Çin'de de yaptırıyor. Yine orada açlıktan milyonlarca insan ölüyor. Yani bu Darwinist böyle sapık materyalist zihniyetin nelere mal olduğunu Allah gösterdi 20. yüzyılda. Onun için Allah Hazreti Mehdi'sini gönderdi inşallah ayrı zamanda. Yani deccaliyet zirveye çıkmıştı. İnsanlık tarihinde hiç olmadığı gibi inşallah. Peygamberimiz söylüyor bunu. En zirveye çıktığı bir dönemde de Allah Hatemül Veli'yi, en büyük velisini gönderiyor inşallah. Hazreti Mehdi'yi hem deccaliyeti ortadan kaldırıyor, bu Darwinist materyalist sapıklıkları ortadan kaldırıyor. Güzel ahlak, merhamet, sevgi, şefkat, adalet, zenginlik bütün dünyaya hakim olacak inşallah.
İnşallah.
Evet. Yani o devirdeyiz. O devrin içinde yaşıyoruz. Yani aslında çok Allah'ın nasip ettiği güzel bir devirdeyiz. Yani deccaliyetin yok olmasına vesile olmak çok büyük bir nimet. Tam deccaliyetin bitişi ve Mehdiyetin başlangıcı. O dönem hakikaten Allah'ın izniyle Allah'ın katında makbul de olacak bir dönem olduğunu söylemişti hocamız. Yani alınan sebep açısından, gayret açısından bu devirdeki gayretin hani bir kazanla ise hani sonra güzel ahlakın hakim olduğu dönemde aynı şey bir kaşık gibi karşılaştırması benzer, buna benzer bir karşılaştırma yapmıştı. Sevap bakımından da Allah'ın izniyle, güzellik bakımından da çok güzel bir devrede yaşıyoruz yani Allah'ın izniyle. İyiliği emretmek, kötülükten men etmek müminlerin vasfı ve üzerlerine farz olan bir ibadet ve bir güzellik. Çünkü insan ruhunda gerçek imanı yaşıyorsa aksini yapamaz zaten. Yani o Allah korkusu, Allah sevgisi, imani coşku değil mi? Hamiyeti İslamiye ve insanlara olan sevgisi, duyarlılığı, insanları zulümden, kötülükten kurtarma hissi, güzelliğe kavuşturma hissi onu olduğu yerde tutamaz. Öyle bir şey mümkün değil. Ya konuşacak, ya anlatacak, ya yazacak, ya gidecek, toplantı yapacak, işte konferans yapacak. Yani böyle bir şey yapar yani Allah'ın izniyle. Allah razı olsun Sayın Hocamız da bunları saydığımız ve üstündeki her türlü metotla günümüzde bu iyiliği emretme, kötülükten men etme ibadetini çok güzel bir şekilde yerine getiriyor. Allah razı olsun. Onun vesilesiyle de biz de inşallah anlatmaya çalışıyoruz. İbadetimizi yerine getirmeye çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Vaktimizin sonuna geldik Allah alem.
Evet, hocam, değil program mi bilgisini verelim inşallah. Bize 00.30'dan itibaren Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programımıza A9 TV, Kaçkar TV, Sipas Vizyon TV, Hatay HRT Akdeniz TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya TV sitemizden devam edeceğiz inşallah. Bizi yarın 22'den itibaren de A9 TV, TV Kayseri, Samsun Aks, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara ve Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz. Hayırlı akşamlar.